Ayrım 17.
Amcası hakkında Ankara'ya bir ihbar gidiyor. Erdemler 27 bin süvari, 100 bine yakın piyade askerle isyana hazırlanıyor diye. Zeynel Abidin o zaman daha 16 yaşında. Ankara'daki yetkililer istihza ile bakıyorlar olaya. Mardin'in nüfusu 20 bin. 7 bini nereden borç aldılar? Mardin'de bu kadar keçi bile yok. O kadar atı nereden bulacaklar? Yine de bir takım mekanizmalar bu olayı ciddiye alıyor ve eziyet başlıyor. Zeynel Abidin'in babası da aksaçlı haliyle tutuklanıyor. 300 metre ötedeki geçici mahkemeye, nezarethaneye tutuklu gibi muamele ederek götürülüyor. Bunu yapan da 15 yıl evlerinde kiracı olarak yaşamış bir komiser. Olayı gören yörenin savcısı Mesut Gürsu dayanamıyor. Evvela saçlarının rengine bak. Sonra da 15 senedir buradasın, gözlemcisin, kiracısısın. O adam isyan edecek, kaçacak değil. Bunu biliyorsun da kelepçeleyip götürüyorsun. Bunda utanılacak bir durum görmüyor musun? Adam özür diliyor ve caddenin ortasında kelepçeleri çözüyor. Daha sonra amcası AP kurulduğunda ilk teklif kendisine yapılıyor ve il başkanlığına getiriliyor. Erdemler bu davranışların devletten değil kişilerden kaynaklandığını düşünüyorlar. Bunun en önemli göstergelerinden biri de Abdülhamit Han'ın mührünün kazandırılması ve Topkapı Sarayı'nda sergilenmesi sürecinde görüyoruz. Bu olay bir iş adamının sorumluluğu, basireti ve karar alma hızını göstermesi açısından da güzel bir örnektir. Hürriyet gazetesinden Murat Bardakçı Fransa'daki müzayededen bahsederek mühürlerle ilgili bir makale yazıyor. Her Türk'ün yapması gereken bir harekettir diye yorum ekliyor. Anlatımı derli toplu bu tarzda müzayedeye çıkarılan eserlere Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip çıkması gerektiğini anlatıyor. Yazıyı Mehmet Nezih Erdem okuyor, hemen telefona sarılıp Bardakçı'yı arıyor. Bu ürünlerin önemi nedir diye soruyor. Sonra ikisi Zeynel Abidin'i arıyor. Durumu anlatarak artırmaya girebilir miyiz diye soruyor. Zeynel Bey devlet girecekse giremeyiz diyor. Kültür Bakanlığı'nın veya ilgili kuruluşun girip girmeyeceği belli değil. Sonra Türkiye'de koleksiyonculuklarıyla bilinen kişilere bakıyorlar. Sakıp Sabancı, Erdoğan Demirören, Erol Aksoy gibi. Zeynel Bey bunlar girerse de girmeyiz diye tavrını belli ediyor. Onlar konusunda da netlik kazanmıyor durum. Hemen piyasa araştırmasına başlıyorlar. Acele etmeleri gerek çünkü önlerinde sadece 24 saatleri vardır. En sonunda karar veriyorlar. Kaça olursa olsun alacağız. 1 milyon dolar da olsa alacağız. Sonuçta ecdat yadigarının orada birine kaptırılmasını aile gururuna yediremiyor. Şartlar araştırılıyor, müzayedeye katılma bayrağı gerekiyor. Üye olmayanlara ve daha önce müzayedeye katılmayanlara bayrak hakkı verilmiyor. Nezih Bey'in önceden Osmanoğulları hanedanı ile tanışıklığı vardır. Hemen diyaloğa geçiliyor. Hanedan, bizim alma imkanımız yok diyor. Satan kuzenleri ve o kendilerine danışmadığı gibi konuşmuyor da. Bunun üzerine hanedan, siz alırsanız minnettar oluruz diyor. İhaleye güç bela tanıdık birinin bayrağı ile katılıyorlar. Çekişmeli bir müzayede oluyor. Bir ara Fransa'da yaşayan Yunan asıllı bir kadın çok artırıyor. Fiyat hızla tırmanıyor. Ama Nezih Bey piyasa adamı kıvraklığı ile sonuca ulaşıyor. Olay çok büyük ses getiriyor. Bütün gazetelerde habere yer veriliyor. Televizyon kanalları haber yapıyor. Bundan sonrasını Zeynel Abidin Erdem'in ağzından aktaralım. Daha önce antika merakınız var mıydı? Evimizde her şey dümdüzdür. Her şahsın evinde ne varsa yani. Hiç antika yoktur. Sadece ecdat yadigarı diye bir müdahalemiz oldu. Bundan sonra böyle bir şey olabilir mi? Eğer tarihe dönük Osmanlı İmparatorluğu'nun şanına layık, hürmeten bir şey çıkarsa, Türklerden hiç kimse almazsa, yabancılar almaya kalkarsa ne pahasına olursa olsun alırız. Toplumun her kesiminden inanılmaz izlenimler elde ettiniz. Bundan sonraki alım kararlarınızı bu durum etkiler mi? Bunun da etkisi var ama biz birilerini incitir miyiz diye bakarız. Biz Kültür Bakanımız Milliyet'in orta sayfasında Kızıl Sultan'ın hatıralarını getirdiler, İslamiyet'i hortlatıyorlar diye bir takım laflar etti. Değişik şekillerde düşünen bir yığın adam var. Bu insanların ne düşündükleri benim için hiç önemli değil. Ordudan tepki aldınız mı? Çok hayranlık intibarı ve müspet izlenimler aldık. Bundan sonra kendinize ait bir koleksiyonunuz olsun ister misiniz? Hayır, istemem. Tarih sahipleriyle yaşar. Bunlar Türk halkının, Türk tarihinindir. Ben bunları alıp evlerine koymuş olanları tenkit manasında da söylemiyorum. Ama bunlar Türk halkının yadigarıdır. Her Türk Topkapı Sarayı veya müzelere gidip bunları görmelidir. Ben bunları evime koymuşum, koleksiyon yapmışım, çoluk çocuğum görmüş. Ne önemi var ki? Özel koleksiyonculardan bunları isteyenler oldu mu? Çok oldu. 1 milyon dolar fazla veren oldu. Vermedik. Biliyorsunuz, biz 3. mührüde iletişim hatasından kaybettik. Zeynel Abidin Erdem liseyi bitirince İstanbul'a gelme kararı veriyor. Babası kendisinin ticaret yapabilecek konumda olduğunu ve bunun da İstanbul'da yapılması gerektiğini tavsiye ediyor. Diyarbakır'a gelirken Zeynel Abidin babasına birkaç kere soruyor. Baba, ne iş yapayım? O kadar para verdiniz. Nasıl bu işi yürüteceğim? Uzun suskunluktan sonra babası iki cümle söylüyor. İki cümleyle hayatını bağlıyor. Ondan sonraki iş hayatında aldığı kararları da etkileyen dört kelimeden oluşan iki cümle. Faize bulaşma, harama karışma. Erdem bunun etkisini şöyle yorumluyor. Bu söylediğine uyduğum günden bugüne hep büyüdüm. Fakat sıçrayamadım. Hiçbir zamanda bir sıkıntıya girmedim. Yaşamım boyunca yükselen bir trendle iş yaptım. Yaşamım boyunca kazandım. Helal kazandım. Haram kabul ettiğim gelirlerimi hesabıma katmadım. Yola çıkarken babasının verdiği para o günler için çok büyük rakam. İstanbul'a gelişinde parayı bankaya yatırmaya gidiyor. Banka müdürü kendisini oyalıyor. Paranın nereden geldiğini soruyor. İsmini, ailesinin adını alıyor. Kendisi oyalanırken Mardin'e telefon açılıyor, ailesi hakkında bilgi alınıyor. Ancak ondan sonra bankadan ayrılmasına müsaade ediliyor. Bundan sonraki gelişmeleri ve iş yaşamındaki kararları, değişiklikleri kendi ağzından dinleyelim. İstanbul'a gelince birkaç arkadaşımın tavsiyesiyle fiilen ve parasal olarak katkısı olmak kaydıyla bildiğiniz Akfil gömleklerini pazarlıyorduk. 1000, 2000, 4000 adet derken 10.000'e kadar çıktı. Benim sıçramam böyle oldu. 1963'te mi üniversiteye girdiniz? 1963'te siyasal bilgilere girdim. Daha sonra kimya mühendisliğine başladım. 1965'te Yalım Erez'le sınıf arkadaşıydık. Siyasaldan ayrılmamın sebebi çok farklı. Marksist-Leninist bir öğretim üyesinin hatasından oldu. Kimya mühendisliğine girince sektörü incelemeye başladım. O zaman girdi ikameli malların %60-65'i yarı mamul ve ham maddeden oluşuyordu. Her şeyi dışarıdan alan bir ülke konumundayız o zaman ve her şeyi kaf harfine dayanıyor, yani kimya. Nereye çeviriyorsanız, nereye bakıyorsanız karşınızda kimya var. Kimya mühendisi oldum. Ham madde ithalatına o zaman da ticaretlerini çok takdirle izlediğim Musevi insanlar hakimdi. Bir de Rumlar vardı. Stefan Bayramoğlu beni en çok etkileyenlerdendi. Daha sonra bunların çoğu kimyevi ürünlerin ticaretini bıraktılar, başka işlere yöneldiler. Onların o dönemde getirdikleri sese baktığım zaman fabrikatörlerin işinin 10 misline ulaştıklarını gördüm. Bir arçelik fabrikası kadar para kazanıyorlardı. Hala devam ediyorsunuz, değil mi? Ediyorum. O günlerde en basit üründen 25 bin ton getirmeye başladık. Rahmetli Nuri Bayar'a gittik. Özelleştirme idaresinden ayrılan Uğur Bayar ile politikaya soyunan Mehmet Ali Bayar'ın babaları. Süleyman Bey, Demirel, o zaman çok etkili. Sayın Bayar o zaman Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Hadiseyi anlattım. Mezun olan arkadaşlarımızın çoğu işsiz. Fakat bu arada kimyevi maddenin çok büyük bir girdisi, ikameli olduğu için çok büyük getirisi var. Nasıl bu arkadaşları teşvik edebiliriz, ne yapalım diye sordum. O dönemde de İstanbul Kimya Mühendisleri Odası Başkanı olmuştum. Benim dönemime kadar oda solcuların elindeydi. Zor girip çıkabildiğimiz bir yerdi. Çok büyük ekseriyetle seçildim. Allah rahmet etsin, Bayar bu işi yapabilecek arkadaşları getir, ithalat için izin verelim dedi. O zaman ithalat için müsaade alırdınız. Müsaadelerle Merkez Bankası'na döviz yatırırdınız. O dövizi bulabilirseniz Avrupa'ya giderdiniz. Avrupa'ya giderseniz malı bulabilirseniz parayı hemen isterdi. Malı hemen istediği için de ikinci defa öderdiniz. Hasılı çok uğraştırıcı ama çok para kazandıran bir serüvendi. Fakat daha sonra kaçak ticaret girmeye başladı. Bulgaristan üzerinden gömleksiz, kravatsız, ceketsiz, adı altında yarı faturalı, yarı faturasız Kapıkule'den sokulmuş mallar. Sadece el değiştirir ve muazzam paralar dönerdi. O dönemde bunun olmaması gerektiğini, devletin bu mekanizmadan para kazanması gerektiğini anlattım. 1'e 300 kazanma şansı varken 1'e 1 kazanma yolunu seçtik. Ama volümlerimiz çok büyüdü. Mesela Dio, Marshall, ÇBS, Bayraklı Boya o zaman ham maddelerini bizden alıyorlardı. Neden sizden alıyorlardı? Faturalı verdiğimiz için kendilerinin başı derde girmezdi. Rus malını Macar malı olarak sunan şirketler vardı. Depolarda birikmiş ve eskimiş mal satmazdık. Onlar da faturalı mal satmak istiyorlardı. Biz küçülerek büyüyeceğimizi beklerken birden sıçrayarak büyüdük. Ben zannediyorum ki herkes o yolu tercih ederek para kazanacak. Ama öyle olmadı. 1970-80 yılları arasında borsayı tek başımıza biz yönlendirmeye başladık. Öyle bir şey ki 80 ihtilaline doğru 18-20 milyon dolarlık ihracata başladık. Ailemizin bıraktığı temel üzerinde Irak'ta, orada burada tanıdıklarımız olanlara da çok büyük miktarda mal vermeye başladık. Nitekim ihtilalden bir müddet evvel Sudan'a tek kalemde 20 bin ton mercimek gönderdik. İhtilalden sonra İran-Irak savaşı devam ediyordu. Türkiye çok düzgün para kazanmaya başladı. Türkiye'nin aracı konumunu korumak ve para kazanmak için zaten Irak'ı destekleyen bir aileydik. Ciddi bir şekilde Irak da bizi destekliyordu. Oraya da ihracat yapıyorduk. Öyle bir dönem geldi ki Irak her şeyi almaya başladı. Aldatıldığını bildiği halde her şey almaya başladı. Zor konumda bir ülke. Daima siparişlere %2-3 mal koyduk. Çalınan onunla kapatılsın diye. Ölçümlemede daima başa baş veya fazla çıkınca öyle bir hale geldik ki Walmart gibi mühür olduk. Genpa'nın malı dendiğinde gümrükçü tutmuyor, alan adam indirip saymıyor, lazer kontrollerine girmiyor ve doğrudan tüketim alanına sevk ediliyordu. Bu konuma gelmek kolay değil. Bunun bedeli oldu mu? Evet, 10 senede 2 metre irtifa sağlıyorsunuz bu durumda. Arkama dönüp bakıyorum, Türkiye'de 2 senede 10-100 metre sıçrayanlar oldu. Türkiye devleti bunlara karşı aciz veya böyle sıçrayanları kendi teşvik ediyor. Peki, sendikacılığa nasıl girdiniz? Ben hiçbir zaman siyaseti bırakmadım. Türkiye, Marksist-Leninist grupların tekamülündeydi. Türkiye, ideolojik bakımdan solcuların kara bulutu altındaydı. Sonra anladılar ki rüzgara karşı tükürmüşler. Tükürükleri suratlarında patladı. Şimdi o insanların çoğu kapitalist. Bilinçli, planlı olarak mı sendikaya girdiniz? Evet, 450 Mercedes'le sendikaya giden bir adam. Gördünüz mü dünyada? Bir günde 20 milyon dolar ciro yapan bir sendikacı gördünüz mü? Dünyada. Neden yaptığımı anlatayım. Fabrikaya mal satıyorduk. O fabrikadaki laboratuvara tesadüfen gittim. O gün en az 300 kilo pirinç, 100 kilo sulu yemek, 30 kilo da baklava dökülmüştü. Çok merak ettim ve yemekhaneye girdim. Ne yaptıklarını sordum. O zamanki bir sendika, görüşü malum, İşçiye gerekli tazelikte ve güzellikte yemek verilmiyor diye yemekleri dökmüş ve 10 günde fabrikayı tatil etmişti. Bunun altında yatanları o fabrikada çalışan insanlardan araştırdım, gözledim. Haklı olmadığını gördüm. Bunun üzerine gidilmesi gerektiğini kendi kendime ve etrafıma sordum. Bu adamların tek başlarına burada at koşturmalarına izin vermemek gerektiğine inandım. Sendikaların Türkçe bilmeyen, Türkiye'nin hiçbir yerinde kendini ispat edememiş, anarşi ile belli bir yere tırmanmış, işçinin sırtına binmiş, üretimi aksatmış, memleketin kalbine hançer saplamış ajanların söylediklerini emir kabul etmiş ve eylem yapmış insanların elinde olduğunu gördüm. Sendikacılığınız ne kadar devam etti? 28 ay devam etti. Arkadaşlarımı toparladım ve sağ görüşlü arkadaşlarla bir sendika kurdum. Girdiğim her yeri aldık. Bereci, Mintax'ı, Vega'yı, Moderna deterjanı geri aldık. Ne vermiş diğer sendika? Diyelim ki 35 bin lira. Biz 65 bin liradan mutabakata vardık. Ne vermişse iki mislini verdik. Bütün bunları işveren veriyordu zaten. Şimdi de veriyor. Yeter ki siz hırlaşmayın ve üretimi belli bir noktaya çekin. Onun için işçi mutlu, işveren ve sendika mutluydu. Ben o alandaki işi sonuçlandırdığımı görünce sendikayı bırakıp askere gittim. Döndükten sonra üniversiteye üyeliğini devam ettirdim. Bu arada iş yerimde 200 kişi çalışıyordu. Laboratuvarım, iş yerlerim çalışıyor, ithalatım, ihracatım devam ediyordu. Bir taraftan da Adalet Partisi gençlik kollarında faaliyetim sürüyordu. Kimya alanında ciddi yatırım yapılmasını söylediniz. Şu anda siz kimya alanında değil, başka alanlarda mı atak görüyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti fırsat ve haksız kazancı destekleyen bir konuma geldi. Türkiye'de kim ne kadar az çalışıp çok para kazanıyorsa onların peşinde giden bir konuma geldi. Rantçıların izinde gidiyor. Kasacı, borsacı, bir takım fırsatçıların tahakkümünde. Siz borsaya aktardığınız para kadar saniyeye para aktarsanız o kadar para kazanamazsınız. Elinizde iyi bir portföy varsa, geniş ses getiren şirketleriniz varsa, finansal enstrümanları kullanmak zorundasınız. Ama ben borsanın Türkiye ekonomisine katkısı olduğuna inanıyorum. Ancak Türkiye'nin sanayisini öldürecek kadar ileri gitmesine de kızıyorum. Üretime dönük değil, sadece parayla para kazanmaya yönelik yaparsanız görmediğiniz bir boşluk yaratırsınız. Altınızı boşaltırlar. İşsizlik artar, üretim azalır, ithalat çoğalır. Bunlar üst üste alt alta geldiği zaman bir bakarsınız ki girdi ikameli bir toplum olmuşsunuz. Girdi ikameli bir toplumun çıktı ikamesi nedir? Türkiye'de 10 milyar dolar turizm, 10 milyar dolar tarım maddelerinden ihracat, 10 milyar dolar işçi girişi, 58 milyar girdi ikameli bir ülkede 30 milyar dolar açık olursa bütçenin her yıl 30 milyarlık altı oyulmuş olur. Peki 30 yıl sonra ne olacak? 30 yıl sonra mahkumsunuz. Petrol kaynağı olan, altın kaynağı olan bir ülke. Dünya madenlerinin borsası durumunda değilsiniz. Aç ve sefil, genç bir nesille savaşan toplumsunuz demektir. Finansal alana girmenizi icap ettirecek bir durum söz konusu olur mu? Bunları erken konuşmak doğru değil. O günkü şartlar bize gösterir. Herkes bu tarafa yöneliyor ve en büyük kazanç oradaysa biz bunu dinen ve manen hazmedebiliyorsak, bizi ikna eden bir anlatım olursa girerim. Ben şahsen ikna olmuş değilim. Repo'ya ikna olmuş değilim. Para yatırıyorsunuz bir yere, o parayı bu sistem bir başkasına veriyor. O para kazanacak ve sisteme iade edilecek. Sistem de size kazandıracak. Para şimdiki enflasyonun 3 misli bir sıçrama yapıyor. Peki siz 3 misli sıçrama yapacak bir sistemi bu kadar rahat yapabilirken neden sanayiye gireceksiniz? Neden insanların ağız kokusunu çekeceksiniz? Neden bu kadar tehlikeye gireceksiniz? Neden batmayı göze alacaksınız? Ama siz sanayide değil, daha çok ticaretle uğraşıyorsunuz. İmkanım olsa Türkiye'nin en büyük sanayisini kurarım. Kimsenin ihracat yapmadığı dönemlerde 18-20 milyon dolar ihracata ulaşmışsınız. O zaman imkan bulamadınız mı? Eğer bizim şartlarımızda ihracat yaparsanız, çok dürüst davranırsanız kazanacağınız %15-20'dir. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de bir hayali ihracat patlaması oldu. Eğer bir tek adam Türkiye'nin dışında ihracat yaptığı merkezlerin isimlerini tanıyor idiyse ben şimdiki servetimi ona bağışlayacağım. Ben arkamı döndüm, bir baktım benim bal sattığım yerlere 60 bin ton bal satmış. Türkiye'de 60 bin ton bal satma yok. Biz 6 bin ton balı zor toparlayıp satıyorduk. Hayali ihracatla aynı adam 60-70 bin ton bal satmaya başladı. Bana aynı gün adam teklif etti. Böyle bir sistem için geldiler. Dünya kadar para kazanacağız, ne diyorsunuz dediler. Biz yokuz dedik. Siz delisiniz dediler. Siz akıllı olun dedik. Onlar akıllı oldular, iyi kazandılar. Ama çoluk çocuğuna yediremediler. Onlardan bir tanesini ben piyasada devam ediyor görmüyorum. Ben yine kendi işçimle, kendi çalışanımla, fonksiyonumla, bini aşkın satış noktamla, üç aşağı beş yukarı, doğrudan veya dolaylı insanlara ekmek ulaştırıyorum. Şu anda hangi faaliyet alanları ağırlık kazanıyor? Elektronik sektörüne yönelik çok büyük çalışma yapıyoruz. Telekom'un özelleştirilmesine girme fikrimiz var. Telefon şebekesi için fikrimiz var. Sony'nin, Alcatel'in, Siemens'in, Ericsson'un Türkiye distribütörüyüz. Kimyasallarda Katot'un, Total'in distribütörüyüz. Malezya'dan kauçuk ithal ediyoruz. Yine lastikle uğraşan firmalara veriyoruz. Çok büyük miktarda elektronikte ağırlıklı hizmet veriyoruz. 2000'li yıllarda 3 fonksiyonumuz öne çıkacaktır. Ulaşım, iletişim ve enerji. Enerjide pek görünmüyorsunuz. Evet, enerjide görünmek istedik, boyumuzu çok aştı. Bizim aradığımız projeler 500 milyon ile 1 milyar dolarlık projeler. Bizim buna katkımız know-how olur. Oturmuş yapımız, geçmişi belli bir sistemimiz ile Türkiye'yi avucunda tutan bir tüccar grubuyuz. 80'lerde elektronikte görülmeye başladınız. Bu alanı keşfetmeniz nasıl oldu? Ben 3 alan saydım. Buna 2 şey daha ekleyebilirsiniz. Elektronik ve inşaat. Bunlar sadece Türkiye'nin değil, dünyanın lokomotif sistemleridir. Bunların içinde olacaksınız. 19 yıl evvel plan yaptık. Türkiye yeniden yapılanırken 14 senedir de Ericsson'un Türkiye distribütörüyüz. Cep telefonuyla ilgili gidişat nereye? Eğer bir sisteme ortak olmazsanız cep telefonu para kazandırmayacak. Sistem şu anda Telsim ve Turkcell'e para kazandırıyor. Türkiye'de ayda satılan 150 telefonun kazanç odağı iki şirkettir. Siz bir defa kazanırsınız, o da 5-10 dolardır. Turkcell ile Telsim ise her konuşmadan para kazanır. Bunu önceden öngöremediniz mi? Maddi durumumuz yetmedi. Ayrıca devletin imkanlarını da kullanmak istemedik.